Ayrım 16.
Böylece başkalarının sermayelerini işleten bir avuç insan tüm insanların kaderine hükmeder duruma girmiştir. Bu ekonomik güçler giderek siyaset alanına, kamuoyuna da hakim olmuşlardır. Ağlarını siyaset adamlarına atan bu güçler onlara sağladıkları büyük mali olanaklar karşılığında kendi çıkarları doğrultusunda kararlar alınmasını sağlamışlardır. Öte yandan ekonomik güçler gazeteleri satın alarak, satın almadıklarını da reklamlarla besleyerek ya da reklamları kısarak basını etkilerini almışlardır. Basın ele geçirildikten sonra da onu çeşitli biçimlerde kullanarak siyasal iktidarı etkiyi baskı yapabilmişlerdir. Kendilerine boyun eğmeyen siyaset adamlarına karşı iftira kampanyasına girişmişler, uysal davranan iktidarları desteklemişler, diğerlerini ise iş başından uzaklaştırmak için sistemli kampanya açmışlar, böylece kamuoyunu oluşturma ve etkileme olanağını sonuna kadar kullanabilmişlerdir. Mülkiyet doğal bir haktır ama toplumun çoğunluğu mülkiyetten yoksundur. Mülkiyet hakkı dokunulmaz bir haktır ama köyle toprağında, küçük müteşebbis atölyesinde, küçük tüccar dükkanında tekelci kapitalistlerin koydukları yasalara uymak zorundadır. İnsanlar arasında yalnızca yetenek farkından doğan ayrılıklar meşru sayılmak gerekirken, ekonomik güçlerin iktidarlarının temeli ne yeteneğe ne de erdeme dayanmaktadır. Toplumda sosyal ayrıcalıklar ancak ortak yarar gerektirdiği zaman geçerli sayılmak gerekir. Ama tekelci kapitalistlerin ellerinde bulundurdukları ayrıcalıklar ortak yarara aykırıdır. Egemenlik ulusa aittir, hiçbir kuruluş, hiçbir kimse doğrudan doğruya kaynağını ulustan almayan bir iktidara sahip olamaz. Ama ekonomik güçlerin iktidarlarının kaynağı ulusa dayanmamaktadır. Bu durum karşısında mülkiyetin insanın insan tarafından sömürülmesinde kullanılan bir araç olmasını önlemek için iki çözüm düşünülebilirdi. Birincisi mülkiyet hakkının sahibini değiştirmek, ikincisi ise mülkiyet hakkının sahibini değil de niteliğini değiştirmek. Birinci çözüm yoluna göre madem ki bireylerin mülkiyet hakkı, özellikle de üretim araçları üzerindeki mülkiyet bir baskı ve sömürü aracı biçimini alabiliyordu, öyleyse mülkiyet hakkının sahibini değiştirerek onu bireyin elinden alıp devlete yani tüm toplumu temsil edecek kuruluşa devretmekle sorun çözümlenebilirdi. Ne var ki bu çözüm yolu umulan sonucu vermekten uzaktır. Çünkü mülkiyet hakkının devlete devredilmesiyle sorun çözümlenmiş olmayacaktır. Devlet mekanizması içinde de üretim araçlarını kullanacak yönetici kadrosu, bireysel mülkiyet sahibi kadar bu hakkı kötüye kullanma olanağına sahip olacaktır. Ve mülkiyetin bir baskı aracı olması önlenmiş olmayacaktır. Sadece baskı aracı olması yaygınlaşacaktır. Çünkü tüm üretim araçlarını elinde tutan yönetici kadrosu kendi görüş, düşünce ve inançlarını kabul ettirebilmek için mülkiyet hakkının kendilerine sağlayacağı güçten de yararlanma olanağına sahip olacaktır. Mülkiyet hakkının bir baskı aracı olmasını önleyebilmek için düşünülen ikinci çözüm ise bu hakkın sahibini değil de niteliğini değiştirerek ona bir sosyal hak, sosyal fonksiyon niteliğini tanımaktır. Yani mülkiyet hakkının kullanılması bu hak sahibine getirilen bir takım yükümlülüklerle sınırlandırılmış olacaktır. Bu yükümlülükler mülk sahibini zorunlu olarak toplumun sosyal ekonomik ihtiyaçlarına hizmet eden bir kişi durumuna sokacaktır. Mülkiyet hakkı sahibi bu hakkını belirli bir yönde kullanabilecektir ve bu yönün tayini de kendisine ait olmayacaktır. Bu yükümlülüğünü gerektiği gibi yerine getirmezse devlet ona yol gösterecek, onu zorlayacak ve hatta bazı koşullarda mülküne el koyabilecektir. İşte sosyal devlet sistemi bu iki çözüm yolundan bazı unsurlar alıp sorunu çözmeye çalışır. Şöyle ki mülkiyet hakkı, sosyal devlette artık doğal hak niteliğini taşımaz, sınırlı nispi bir hak niteliğindedir. Mülkiyet hakkı bundan böyle sosyal bir karakter taşımaktadır. Yani hak sahibi hakkını dilediği gibi değil fakat belirli bir biçimde toplum yararına uygun olarak kullanmak zorundadır. Hak sahibi mülkünü kendisi için, kendi yararına, kendi fiziki, entelektüel gelişmesi için kullanma hakkına sahiptir. Fakat aynı zamanda mülkünü toplumun yararına, içinde yaşadığı toplumun ihtiyaçlarına uygun biçimde kullanmak zorunda olacaktır. Bireyin mülkiyet hakkı, korunması ve saygı gösterilmesi zorunlu bir haktır. Sosyal devlet sistemini benimseyen modern anayasalarda bu ilki açıkça belirtilmiştir. Devletin sosyal bir devlet olduğunu söyleyen 1949 Federal Alman Anayasası, madde 20, mülkiyet ve miras haklarını güven altına almıştır, madde 14 taksim 1. 1947 İtalyan Anayasası da özel mülkiyet hakkını tanır ve kanuna güven altına alır. Madde 42 taksim 2. 1961 Anayasası madde 36 taksim 1 ve 1982 Anayasamız da madde 35 taksim 1 bu kuralı aynen tekrarlayacaktır. Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Burada 1961-1982 anayasaları arasındaki bu farkı işaret edelim. 1961 Anayasası'nda mülkiyet sosyal haklar bölümünde yer almış ve bu hakkın kullanımına getirilen sınırlamalarla mülkiyete sosyal fonksiyon niteliği verilmiştir. 1982 Anayasası yapılırken Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu mülkiyet hakkını 1961'de olduğu gibi sosyal iktisadi haklar ve ödevler bölümünde düzenlemişti. Ve gerekçede de mülkiyet hakkı devletten önce var olan bir gerçek olması itibariyle ekonomik ve sosyal haklar arasında değil de kişinin temel haklar arasında düzenlenmesi düşünülebilirse şimdiki düzenlemenin yerinde olduğu sonucuna varıldığı açıklanmıştır. Mülkiyetin anayasa güvencesine alınmış olması gerekçede de belirtildiği gibi bir ölçüde ekonomik sistem tercihi bakımından bir gösterge teşkil ediyordu. Daha açık olarak özel mülkiyetin ve özellikle üretim araçları üzerinde mülkiyetin yok edilmesini, inkar edilmesini öngören ekonomik, sosyal ve siyasal sistemler reddediliyordu. Anayasanın bu sistemlere kapalı olduğu açıklanıyordu. Milli Güvenlik Konseyi anayasa tasarısının mülkiyetle ilgili maddesinin yerini değiştirecek ve mülkiyet temel haklar ve ödevler bölümüne alınacaktır. Ancak bu yer değişikliği mülkiyetin sosyal devletteki sosyal bir fonksiyon olma niteliğini etkilemeyecektir. Çünkü mülkiyet kamu yararı amacıyla sınırlanabilecek ve mülkiyet hakkının kullanımı toplum yararına aykırı olmayacaktır. Bundan başka kamu yararı ile mülkiyete getirilen sınırlamalara 1982 Anayasası'nda da geniş yer verilecektir. Mülkiyet hakkı korunacaktır, miras hakkı vardır, bu haklar anayasa güvencesi altındadır ama mülkiyet hakkı mutlak bir hak değildir artık. Mülkiyet hakkının kullanılış biçimi kamu yararına aykırı olamaz ve mülkiyet hakkı kamu yararı ile sınırlıdır. Bu kısıtlama ve sınırlama sosyal devlet ilkesini kabul eden modern anayasalarda yer almıştır. 1949 Federal Alman Anayasası'na göre mülkiyet hakkının içeriği ve sınırları yasa ile belirlenecektir. Madde 14 Taksim 1. Mülkiyet hakkı sahibine yalnızca bir takım olanaklar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda borçlar yükler. Mülkiyetin kullanılış biçimi kamu yararının sağlanmasına yardımcı olacaktır. Madde 14 Taksim 2. 1947 İtalyan Anayasası'nda da mülkiyet hakkının sosyal fonksiyonu olduğu kabul edilmiştir. Mülkiyet hakkının elde ediliş, kullanılış biçimlerinin ve sınırlarının yasa ile belirleneceği açıklanmıştır. Madde 42 Taksim 2. Toprağın rasyonel biçimde işletilmesini gerçekleştirmek, adil, sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak için toprak mülkiyetine sınırlamalar getirileceği kabul edilmiştir. Madde 44. 1961 Anayasası'nda madde 36 Taksim 2-3 ve 1982 Anayasası'nda madde 35 Taksim 2-3 mülkiyet hakkının kamu yararı ile sınırlı olduğu ve toplum yararına aykırı olarak kullanılamayacağı kabul edilmiştir. Mülkiyet hakkı eski anlamında bireyin dilediği gibi kullanabileceği bir hak ve sınırsız bir özgürlük olmak niteliğini çoktan yitirmiştir. Mülkiyet anlayışı bu hakkın bir bakıma sosyal yapıda bir hak olduğu yolunda gelişmiş birçok haklar gibi bu hakkın da kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği ilkesi kabul edilmiştir. Mülkiyet hakkı sınırsız bir hak olarak tanınmamış, birey yararı ile toplum yararının karşılaştığı alanlarda toplum yararı üstün tutulmuştur yorumunu getirecektir Anayasa Mahkememiz. Bir başka kararında da Anayasa Mahkemesi yine konu ile ilgili olarak mülkiyet hakkının toplumda ve toplum yararı ile doğrudan doğruya ve yakından ilgisi olması nedeniyle bu konuda bireyle toplum yararının karşılaştığı alanlarda toplum yararının üstün tutulması tartışılmayacak kadar açıktır. Sosyal hukuk devleti bireyin huzur ve refahını gerçekleştiren, güvence altına alan, adaletli bir hukuk düzeni oluşturmak ve bunu devam ettirmekle kendini yükümlü sayarak kişi ile toplum arasında denge kuran devlettir. Toplum yararı bir kenara bırakılarak sadece kişi yararlarının esas alınması anayasanın yapısına ve adalet hukuk düzeni kavramına da ters düşer diyecektir. Yine Anayasa Mahkemesi mülk edinme hakkı ile ilgili olarak taşınır ya da taşınmaz mallara sahip olabilme bir haktır. Ne var ki öteki temel haklarda olduğu gibi mülk edinmek hakkı da sınırsız değildir. Kamu yararının gerekli ve zorunlu kıldığı hallerde mülkiyet hakkına yasalarla sınır konulabilir. Mülkiyet hakkı üzerinde devletin ikinci bir sınırlama yetkisi de bireylerin sahip oldukları taşınır ya da taşınmaz malların kullanılması konusundadır. Genel olarak bireyler mallarını istedikleri biçimde kullanabilirler ve onlardan istedikleri nitelikte ve oranda da yarar sağlayabilirler. Fakat devlet toplum yararına aykırı olabilecek nitelikteki kullanım biçimlerine önleyici sınırlar koyabilecektir. 1982 Anayasası herkesin mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu temel ilkesini koyduktan, bu hakların kullanımının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceğini ve toplum yararına aykırı olarak mülkiyet hakkının kullanılamayacağı genel kuralını açıkladıktan sonra, değişik maddeleriyle bir defa mülk edinme hakkını da sınırlayıcı hükümler getirmekte ve ikinci olarak da kamu yararı gerektirdiğinde mülkiyet hakkına son verilebileceğine de hükme bağlamaktadır. Mülk edinme hakkını sınırlayan kuralları 1982 Anayasası'nın kıyılara, doğal servet ve kaynaklara ve devlet ormanlarına ilişkin ve tarım reformu ile ilgili kuralları örnekler oluşturmaktadır. Anayasanın 43. maddesine göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanma da öncelikle kamu yararı gözetilecektir. Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenecektir. Aynı şekilde tabi servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Madde 168. Ve bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzel kişilere devredebilecektir. Bunun gibi devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Madde 169. Yine topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliği tespit edilebilir. Madde 44. Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerin mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde dağıtılan toprak devletçe geri alınabilir. Madde 44. Bu hükümler bireysel mülkiyet hakkını sınırlayıcı hükümlerdir. Mülkiyet hakkını kamu yararı gerektirdiğinde son verilebilmesi de mümkündür. Bir kısım mülklerin özel mülkiyete konu olmaktan çıkarıldıkları takdirde sosyal fonksiyonlarını daha iyi yerine getirecekleri anlaşılırsa bu mülklerin hak sahiplerinin de değiştirilebileceği ve bunların ulusa devlete mal edilecekleri kabul edilmiştir. Bunlar kamulaştırma ve devletleştirme işlemleridir. 1961 ve 1982 anayasalarında düzenlenmiştir. Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararının gerektirdiği hallerde karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. Madde 46. Kamulaştırma mülkiyet hakkının özüne dokunan ve mülkiyet hakkını ortadan kaldıran bir işlemdir. Kamu yararı gerektirdiğinde devlet bu yola başvurabilecek, özel mülkiyeti kamu mülkiyeti şekline dönüştürebilecektir. Ancak bu durumda devlet el koyduğu malın bedelini ödemek zorundadır. Anayasa Mahkemesi bu konuda bu mülkiyet hakkının özüne dokunan ve mülkiyet hakkını ortadan kaldıran bir işlemdir der. Ancak Yüksek Mahkeme'ye göre kamulaştırma işleminde kamu yararının var olması göz önünde tutulacak temel öğedir. Kamu yararının bulunmadığı hallerde kamulaştırmadan da söz edilemez. Kamu yararı olmadıkça devletin değil gerçek karşılıkla bunun çok daha üstünde olan bedellerle dahi bireylerin mülkiyet hakkına el atması düşünülemez. Devlet olarak kamu kuruluşları olarak halka hizmet götürmek veya istenilen ekonomik kalkınma görevini yerine getirebilmek, daha yaygın bir kamu görevi yapabilmek için bireylerin özel mülkiyetinde bulunan kimi taşınmaz malların kamulaştırılması gerekli olabilir. Bu gibi hallerde devlet zor alım hakkının sahibidir. Ancak bu hakkın karşılığında bireylerin de kamulaştırılan taşınmaz mallarının bedellerini istemek hakkı vardır. Mülkiyet hakkının doğal bir sonucu olarak bu bedelin taşınmaz mal bedelinin tam karşılığı olması gerekir. Bir yanda devlet veya kamu kuruluşu kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde bireylerin rızasına bakmaksızın onların mülkiyetindeki taşınmazları alma hakkını kullanacak, öte yanda bireyler kamulaştırılan taşınmazlarının tam karşılıklarını mülkiyet hakkının gereği olarak devletten istemek hak ve yetkisini ellerinde tutacaklardır. Bu hakların yerinde kullanılmasına elverişli olmayan bir hukuk düzeninin demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamayacağı açıktır. Aynı biçimde sosyal hukuk devleti ilkeleriyle de bağdaşamaz. Aksi halde denge bozulur, sosyal yaşamda huzursuzlukların, politik ve ekonomik patlamaların nedenleri oluşmaya başlar. Otoriter yönetimlerin kurulmasına zemin hazırlanmış olur. Bunun gibi kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler kamu yararının zorunlu kıldığı bu hallerde devletleştirilebilir. Madde 47. Devletleştirmede teşebbüsün gerçek karşılığı verilerek yapılır. sosyal devlet, ticaret yapma, sanayi alanında girişimlerde bulunma ve her alanda kişiye çalışma özgürlüğü tanımıştır. Ancak bu özgürlük belli koşullarda belli bazı teşebbüslerin devletleştirilmesine engel olamaz. 2. Sosyal devlette ekonomik düzen. 1. Sosyal devlette ekonomik hayata müdahale ile izlenen amaç. Ekonomik yönden sosyal devleti kısaca ekonomik müdahaleler devleti olarak tanımlayabiliriz. Ancak devletin ekonomik alana müdahalesi sosyal devlete özgü bir durumda değildir. Hemen her devirde ve tüm devlet sistemlerinde iktidarların şu ya da bu amaçla dar ya da geniş biçimde ekonomik hayata müdahale ettikleri bir gerçektir. Bu bakımdan sosyal devletin ekonomik yönden diğer devlet sistemleri içinde ve karşısında yerini belirlerken, sosyal devleti ekonomik müdahaleler devleti olarak tanımlamak doğru olmakla birlikte yeterli derecede açıklayıcı değildir. Sosyal devletteki müdahaleleri diğer devlet sistemlerindeki müdahalelerden ayıran özellikleri bulmak zorunluluğu vardır. Önce şu noktayı açıkça belirtmek gerekir ki sosyal devlet değişik ekonomik sistemler arasında kapitalist ekonomi düzeni içinde yer alır. Sosyal devlette özel mülkiyet, miras hakkı ve özellikle bireylerin üretim araçları üzerinde özel mülkiyet hakkı korunmuştur ve yine bireylere çalışma özgürlüğü, dilediği iş ve mesleği seçme özgürlüğü tanınmış ve özel teşebbüsün varlığı yasal güvence altına alınmıştır. Sosyal devlette liberal ekonomi sisteminin bu temel ilkeleri korunmakla birlikte devletin bu alanlara müdahalesi öngörülmüştür. Özel teşebbüs varlığını sürdürmektedir fakat devlet bir yandan kamu hizmeti verecek işletmeleri kurarken ve işletirken öte yandan özel teşebbüsü denetim ve gözetim altında tutmaktadır. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyet söz konusudur fakat mülkiyet hakkı kamu yararına aykırı olarak kullanılmaz ve devlet zenginliklerin dağılımını etkileyici, herkesin mülkiyet hakkından yararlanabilmesini sağlayıcı önlemler alır. İş ve çalışma alanında da devlet çeşitli müdahaleleriyle bu alanı düzenler ve denetler. Sosyal devlette ekonomik düzenin ve devlet müdahalelerinin özelliğini açıklayabilmek için bu müdahalelerle izlenen amaçlara eğilmek gerekir. Yukarıda da söylediğimiz gibi müdahale sosyal devlete özgü bir olay değildir. Liberal devlette kurulduğu günden bu yana bu kuralın dışında kalmamıştır. Siyasal iktidarlar bazen hayat düzeyinde bir düşüş belirtisi gösteren ya da ayrıcalıklarını kaybetme tehlikesiyle karşılaşan bazı sosyal grupları korumak amacıyla bazen de maddi, ekonomik, sosyal koşulları yeterli, elverişli olmayan daha geniş grupların ekonomik ve sosyal gelişmelerin nimetlerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla ekonomik hayata müdahale etmişlerdir. Saf liberalizm ancak kitaplarda yer almıştır. Liberalizmin yerleştiği 19. yüzyılda da devlet ekonomik hayata müdahale etmiş, üretici güçlere yardımlar yapmış, onları gelişmelerinde desteklemiştir. Lasky, gerçek şudur ki doğal özgürlük sistemi daha 19. yüzyılın ortalarından itibaren uygulama alanından kalkmıştı. Onu öldüren şey, mahdut mesuliyetli şirketlerin gelişmesi, teknolojik keşiflerin yarattığı gelişmeler, eski dünyada yüksek ve orta sınıfların, yeni dünyada mülkiyet sahiplerinin, ellerindeki imtiyazları içeriden ve dışarıdan tehdit edeceklere karşı devlet iktidarını keşfetmeleri olmuştur. Sistem gittikçe artan bir devlet müdahalesine sığınmaya mecbur olmuştur diyecektir. 19. yüzyılda liberal devlette iktidarların ekonomik hayata müdahalelerinin ilk şekli gümrük tarifeleriyle gerçekleştirilen korumacılık biçiminde görülmüştür. İktidarların gümrük tarifeleriyle bazı sanayi sektörlerini korumalarındaki başlıca amaç, gelişmekte olan ulusal sanayiyi dış rekabete karşı güçlendirmektir. Bu koruma sayesinde ulusal sanayinin ürettiği malların fiyatları yüksek tutulabilmiş ve sanayicilerin sağladıkları fazla kazançlar da kolayca başka yatırım alanlarına akabilmiştir. Ne var ki gümrük korumasından beklenen amaç gerçekleştikten, ulusal sanayiler güçlenip geliştikten sonra da bu koruyucu önlemler kaldırılmamıştır. Tam aksine gümrük korumalarına ek olarak mali korumalarla da gerek tarım gerek sanayi sektöründe üreticilerin mevcut durumlarının ve bazı sosyal ekonomik koşulların sürekliliğinin sağlanması yoluna gidilmiştir. Gelişmekte olan sanayi dallarına yeni doğmuş bir bebeğe gösterilecek özen ve korumanın gösterilmesi doğal sayılabilirse de bu bebekler güçlenip demir, çelik ciğerli devler olduktan sonra da bu korumaların sürdürülmesinin nedeni kalmamıştır. Ne var ki bu dönemde uluslararası rekabete karşı sağlanan korumanın yeterli güvenliği sağlamadığı gerekçesiyle çeşitli ekonomik çıkar çevreleri devletin koruma önlemlerini genişletmesini istemişlerdir. İktidarlar da şu ya da bu ekonomik çıkar çevrelerini korumak amacıyla çeşitli müdahalelerde bulunmuşlardır. Bunun gibi ekonomik kriz dönemlerinde güç durumda kalan işletmeler, dar boğazdan kurtulmak için devletin ekonomik hayata müdahalesini ve yardımını sağlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletin yardım elini büyük sanayi kuruluşlarına, bankalara ve hatta bazen tröst ve kartellere uzattığı bir gerçektir. İktidarların büyük sanayi kuruluşlarına ve para güçlerine yardım ve ekonomik düzene müdahale nedenlerinin yalnızca onları korumak, onlar lehine durumu düzeltmek olmayıp, daha çok bu büyük ekonomik güçlerin iflasları halinde ortaya çıkacak sayısız sosyal ekonomik sorunları önlemek olduğu söylenmiştir. İflas edecek büyük bir bankanın ardından bundan zarar görecek binlerce küçük tasarruf sahibi ve iflas edecek büyük bir işletmenin ardından da işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek yüzlerce işçi olacaktır. Bu durumda devletin müdahalelerinin gerçek amacının büyük işletmeleri korumaktan çok ekonomik dengenin bozulmasını önlemek ve çalışan insan gücünü korumak olduğu iddia edilmiştir. Liberal ekonomide özel teşebbüsün zarar rizikosunun kazanç şansıyla denge kurmuş olması gerekir. Oysa büyük tröst ve kartellerde çoğu zaman zarar olayı bu kuruluşların yönetiminde hiçbir söz sahibi olmayan geniş bir kitleyi etkilemektedir. Ve devlet müdahalelerinin bu kitleyi korumak için yapıldığı söylenmiştir. Ne var ki bu müdahaleler siyasal iktidar organlarına etki ve baskı yapabilecek güçteki ekonomik kuruluşların istekleriyle gerçekleştirilmiştir. Ekonomik güçlerin siyasal iktidarlara baskı yapabilecekleri çeşitli yollar vardır. Bir defa ekonomik güçler devlet mekanizması içinde önemli karar merkezlerini ele geçirecek kendi çıkarlarına uygun kararlar aldırabilirler. İkinci olarak da bu güçler baskı grupları aracılığı ile iktidarın faaliyetlerini etki altına alabilirler. Üçüncü olarak da siyasal iktidarın faaliyetlerini baltalayarak kendi çıkarları doğrultusunda kararlar alınmasını sağlayabilirler. Gerçek odur ki siyasal iktidarların ekonomik düzene bu tür müdahaleleri çoğu zaman tüm toplumun çıkarına yararlı olmaktan çok, topluma bir takım mali yükler getirdiğinden topluma çok pahalıya mal olmuştur. Örneğin çok pahalıya mal edilen bazı malların gümrük duvarları ile korunması ya da tekerlerin güçlendirilmesi doğrultusunda yapılan girişimler tüketiciye yani geniş halk kitlelerine yarar sağlamamış, aksine onun zararını olmuştur. Bazen de kamu gelirleri bu tür müdahalelerden doğrudan doğruya zarar görmüş, gelirler kaybedilmiştir. Ayrıcalıklı mali statülerden yararlanan bu gruplar ülkenin ekonomik yapısında dengesizlik de yaratmıştır. Asıl önemlisi bu tür müdahaleler ile ekonomik düzenin aksayan yönlerinin düzeltilmesi yönüne gidilmemiş, bozuklukların giderilmesine çalışılmamış, sadece olumsuz sayılan sonuçların hafifletilmesine çaba gösterilmiştir. Bu tür müdahalelerin kamu gelirleri, toplumun hayat düzeyi, refahı ve hatta geleceği düşünülmeden o anda çıkarları bozulan ve siyasal yönden güçlü olan bir grup insanın çıkarına hizmet ettiği görülmüştür.